Ol Resul, kim Hak Habibimdir dedi. Ol Habib iken bu alem yok idi. Düzdü onun dostluğu için alemi. Hem ona kıldı raiyet Adem'i. Eyledi arşı ona seyran için. Döşedi ferşi ona meydan için. Enbiya kamusu onun leşkeri. Evliya cümle, cümle ona oldu çeri. Yeryüzünü tuttu onun heybeti. Günde 5 kez uruludur nevbeti. Ol gece kim ol Resul bindi Burak. Arş onun naleyline oldu durak. Kâbe Kavseyn oldu menzilgâh ona. Gör ne devlet verdi ol Allah ona. Kendi razın hak ona ruz eyledi. Levh nakşı oldu onun ebcedi. Kalmadı hiç nesne kim ol bilmedi. Ona benzer kimse mülke gelmedi. Enbiyanın aslı ve hatmidir ol. Evliya hem cümle ondan aldı yol. Pişvai cümle candır ol Habib. Kamu derde hak onu kıldı tabip. Kim ilacı ol eyledi can rencine. Ol irürdü canı rahmet gencine. Din onun kavliyle kayyim durur. Şer'i onun baki ve daim durur. Mucizatın şerh edersen bir şumar. Taş nutka geldi ağaç verdi bağır. Ay oldu bir işaretten düğünim. Şarka garba seyr kıldı her düğünim. Yine geldi bir iki oldu bir ay. Gördüler bu mucizi yoksul ve bay. Söylünüp pişmiş kuzu söz verdi hem. Eğitti benden yeme zehru aledeyem. Ger vuhuşu ger tuyur ger insucan. Dediler kim sen Resulsün bir güman. Ol doğacak putlar oldu sernigun. Cümle putlar serveri oldu zebun. Alem içre hak onu ağırladı. Hem hakkı tevhid ile ol birledi. Seçti dinden küfrü şirkü şekleri. Verdi destur kırmağa müşrikleri. Hak ona inna fetehna ayetin. Veri bidi verdi fethin gayetin. Verdi nusret birle feth Allah ona. Yazlıdır nasrun minallah gör sana. Gör ne hilat ver bidi ol kerim. Geldi hazretten ona hulkun azim. Taha birle övdü onun özünü. Yani aynı Bedri deyip yüzünü. Vedduha velleyl tanık ol yüze. Saçı dünü yüzü benzer gündüze. Çün düğünü gündüz tamamet oldurur. Bes bu alemde keramet oldurur. Bu beni Adem mükerrem olduğu. Onu bilmektir keramet bulduğu. Yarın anda bu günahlı kullara. Ol şefaat eyliyeser bunlara. Ol yaranlar kim onunla var idi. Yol içinde yoldaş hemü yar idi. Haktan artuk nesneye tapmadılar. Tuttular doğru yolu sapmadılar. İş bu işler kim bular işlediler. Ol Resul hoşnutluğun istediler. Her işi kim ol Resul kıldı kabul. Tanrı ondan razıdır hiç şek değil. Siz dahi isten Resul hoşnutluğun. Kim bulasız Tanrı'nın hoş tuttuğun. Rahmetiyle hoş tuta Allah sizi. Dostuna bağışlayı kamumuzu. Her kim onun dostunu dost bilmedi. Hışm içinde kaldı rahmet bulmadı. Dostunu sevmek onu sevmek olur. Onu bulan dost rızasıyla bulur. Nitekim peygambere kıldı hitap. Akıyla mana yeter işte bu cevap. Aşıka bes farzu vacib oldurur. Mustafa şer'i ki doğru yoldurur. Tuta ol doğru yolu doğru gide. ne ki yad endişe varsa terk ede. Ey hüdaya doğru yoldan ırmağıl, ol şefaatten bizi ayırma kıl. Ol şefaatten bizi ayırma kıl. Merhabalar değerli dostlarımız, sevgili ve güzel insanlar. Sizlerle bugün de aşk ehlinde birlikte olabilmenin kendi adıma büyük bir haz içerisindeyim. Umuyorum sizler de bu an itibariyle, dakikalar itibariyle kulaklarınıza oradan gönüllerinize akan bu güzel Türkçe tınıları duymuşsunuzdur. Duymuş ve oradan gönüllerinize misafir etmişsinizdir. Değerli dostlarımız, öncelikle hoş geldiniz tabii ki programımıza. Sizlerle çok uzun zamandır, belki bir yıla yakın bir zamandır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazılmış naatleri konu ediniyoruz. Ve konumuzun bir sonu da görünmüyor şimdilik insan hayatı bağlamında. Elbette ki her şeyin bir sonu var ama insan hayatı bağlamında pek de sonu görünmüyor. Bugün Aşık Paşa Hazretlerinden sizlere unutulmayan bir naat okudum. Ve %100 Türkçe olduğunu söyleyeyim ama %100'den biraz taviz vereyim. Kısmen Farsçadan da ve kısmen Arapçadan da eklentiler söz konusu ama o dönemin Türkçesiyle yazıldığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki %90'ların üzerinde. Çünkü o dönem çok önemli bir dönem. Aşık Paşa Hazretlerinin yaşadığı dönem. O dönemde neredeyse Türkçe söylemek, edebi sanatlar anlamında pek de mümkün görünür bir şey değil. Genel itibariyle söylüyorum. Tabii ki Aşık Paşa öncesinde de yazanlar oldu ama o dönemde özellikle Arapça ve Farsça'nın hakimiyeti doğal olarak %100 Türkçe oluşturulan edebi metinlerden uzun süre insanları ayrı eyledi. Biliyorsunuz geçen haftalarda Yunus Emre Hazretleri'ni işlemiştik. Değerlendirmiştik. İki programa sığdırabildik. Çok süratle aktarmaya çalıştık. Aşık Paşa Hazretleri için de gerçekten de iki hafta ayırsak yeridir. Tabii ki öyle olağanüstü bir durum ki biz sadece Yunus Emre'nin, örnek veriyorum, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yazdığı naatler ve en fazla münacatlara müracaat ettik. Yine Aşık Paşa Hazretleri'nin de en fazla naat ve münacatlar belki bir iki dünyevi diye nitelendirilebilecek konularda da yazdığından bir iki beyit aktarabiliriz. Buna rağmen iki haftaya sığdırabilmek gibi çok geniş bir hazineye, çok dev bir hazineye sahibiz. Hep söylediğimiz gibi bu hazinenin üzerinde uyuyan insanlar olarak genel itibariyle, maalesef uyuyan insanlar olarak nasıl bir hazineye, nasıl bir kültüre birikime sahip olduğumuzun çok da farkında değiliz. Bir şeyi anlamadığı için eleştirmek gibi bir konu vardır bizim ülkemizde özellikle. Anlamaz kişi, anlamak da istemez ama söz konusu eleştirmekse onu en alasını icra eder. Özellikle bizim bundan önceki programlarda da divan edebiyatına henüz geçmemekle birlikte verdiğimiz örneklerde eski diye nitelendirilen kültüre, ki kültürün yenisi de nedir zaten? Eski, eskimeyen şeye zaten kültür derler bir anlamda. Onların hepsi bugüne kadar taşınabildiyse, belki kırık dökük taşındı ama netice itibariyle kültürün en temel nüvesini oluşturdular. Baktığımızda orada kullanılan terimlerden, üsluplardan, biçimlerden, şekillerden, sadece şiir, sanat anlamında mimariden birçok boyuta kadar baktığımızda eski diye kötülenen birçok şeyin aslında ulaşılamaz olduğunu gördüğü için bir takım zatların onlara eleştiri oklarını salladığını görüyorsunuz. Bu aslında çok da değerlendirilecek bir konu değil. Değerlendirmeye değecek bir konu değil aslında. Çünkü değerlendirmeye bile değebilecek bir konu değilse sadece anlamadığı için, o ilme vakıf olamadığı için, o ilmin kıyısından köşesinden bile nasiplenemediği için ve o mikyasta, o ne diyelim, değerde, ayarda eserler ortaya koyamadığı için maalesef onu eleştiri oklarının hedefi haline getirmiştir bir takım çevreler. İşte bu gibi çevrelerin bir takım şeylerini, görüşlerini, yanlışlığını ve temelsizliğini ifade edebilmek için kullandığımız dil aslında birebir değerlendirilmesi gereken bir dildir. Mesela Yunus Emre Hazretleri'nin yazdığı eserler yalın Türkçe olmakla, günümüzde bile anlaşılmakla birlikte, Aşık Paşa Hazretleri'nin yazdığı şeyler ise baktığımızda yine günümüzde de az çok anlaşılabilecek boyutta olduğunu görürüz. Biz 3 bölüm ayırmıştık. Belki birçok programda söylüyorum ama lütfen kusura bakmayın, söylemek durumunda hissediyorum. Arap İslam Edebiyatı, Fars İslam Edebiyatı ve Türk İslam Edebiyatı. Biz şimdi Türk İslam Edebiyatı bölümündeyiz ve bundan sonra zaten üçünü birleştirdik ve İslam Edebiyatı halinde sunduk. Ayrımları da şöyle olarak telakki ettik, düşündük, tasavvur ettik veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemden bu döneme kadar gelebilir miyiz? Gelebildiğimiz kadar ne kadar gelebiliriz? Ayrıca birçok programımızda güncel örnekler verdik. Son birkaç programımızda belki veremiyoruz. İşlediğimiz zatların büyüklüğü belki buna müsaade etmiyor. Mesela Yunus Emre Hazretleri, Celaleddin Rumi Hazretleri, yine onun yaşadığı dönemde yaşayan Ahi Evran Hazretleri, Ahmet Yesevi gibi, Yusuf Has Hacı'ya kadar gittik malumunuz. Şimdi de an geldi, Aşık Paşa Hazretlerinden bir büyük eser okumak nasip oldu. O da neydi? İşte onun naat formunda yazdığı ender eserlerden biri. O Aşık Paşa'nın Garip Name isimli Türkçe, şimdi günümüz Türkçesine de çevrildiğini, tam olarak çevrilmese de daha önce bakıyorum baskı yıllarına, sanırım 1950'li yıllarda bir basım söz konusu. Sonra da edindiğim bilgilere göre belki şu son dönemde basılmıştır. Yine bir baskı yok. Az önce okuduğum beyitlerden oluşan kaç beyitti? Bu 41 beyitten oluşuyor ve 41 beyitten aktarabileceğim çok önemli yerler var. Aktardım aslında ama burada belki eserin arasına girip de günümüz Türkçesiyle bir tefsir veya izah çalışması yapmadık. Dilerseniz bazı yerlerine bakalım ve Peygamberimiz için neler söylediğini Aşık Paşa Hazretleri'nin ifade edelim. Mesela diyor ki, alem içre hak onu ağırladı, hem hakkı tevhid-i ola birledi. Tüm alemlerin içerisinde, yani işte bilindiği üzere 18 bin alemden bahsedilir. Hak onu, yani Allah onu ağırlıyor, ona çok büyük değer veriyor ve o da hakkat onu birleyerek, tevhid ederek ne yapıyor? Karşılık veriyor. Zaten Tanrı'nın, tabir uygunsa Tanrı olmaklığı ve kulun kul olmaklığı bunu gerektiriyor. Kaldı ki kul bir üst basamak daha çıkarak peygamber oluyor. Allah'ın seçtiği bir kul haline dönüşüyor. Seçti dinden küfrü şirkü şekleri, verdi destur kırmağı müşrikleri. Açık zaten dinimizi küfürden ve şirkten, insanlık dinini. İslam'ı bir nevi küfürden ve şirkten arındırdı ve ona ne yaptı efendim? Tüm müşriklere bunun yüzlerine çarptı adeta ve müşriklerle mücadeleye koyuldu. Aslında müşrikler onunla mücadeleye koyuldu. O bir tevhid mücadelesi verdi. Müşrikler fiziki mücadeleye başladılar peygamberimizle. Aşık Paşa Hazretleri çok güzel anlatmış aslında. Her birini teker teker böyle üzerinde durarak geçmek isterim ama sadece bu şiir ayırarak herhalde bugünümüzü doldururuz gibime geliyor. Onun için çok her boyutunu aktarmayayım size. Biraz da merakınıza mucip olsun. Siz de ondan dolayı bir araştırma evresine geçin. Hiçbir, yani geçmiyorsunuz anlamında söylemiyorum tabii ki ama ola ki buradan hani ağızlara bir parmak bal çalmak hadisesi vardır ya, biz onu yaparız. Kişiler ondan memnun kalırlarsa o balın kaynağına doğru inerler herhalde. Böyle düşünürüz. Burada dikkat ettiyseniz Taha birle övdü onun özünü, sonra ve duha ve leyl tanık ol yüze dedi. Bakın, Taha suresi ve duha diye bilinen Duha suresi, Leyl suresi, o ayet-i kerimelerden surelerden yola çıkarak söylenen şeyler var. Oradan Taha'dan çıkarak onun Allah-u Teala'yı övdü diyor. Yani ve Allah onu da ayrıca Bedir'e benzetip onu o şekilde övdü. Yine Duha ve Leyl suresinden yola çıkarak, saçı dünü yüzü benzer gündüzeydi. Duha, yani ne anlama geldiğini, Leyl'in işte gece anlamına, Duha'nın da hangi anlama geldiğini düşünecek olursanız bir fiziki özelliklerine karşı da bir benzetme söz konusu. Şöyle bir baktığımızda çok rahat anlaşılabilir az çok. Bir takım kelimelere yakın olan insanlar açısından. Yine de ben hepsini okudum sizlere. 41 beytin hepsini okudum. Ve beyitten çıkarabileceğimiz çok güzel bir sonuç var. Sonuç hakikaten de Aşık Paşa Hazretleri'nin aslında tamamen Kur'an'dan, vahiden beslenerek örgüsünü ördüğü, yani sanatını ördüğü, edebiyatını kurguladığını, kurgulamak dediğim gibi hep ağzımız gidiyor, modern bir tabir, kurgu deyince aklımıza olumsuz manalar da gelebilir, kurgulamaktan ziyade ruhunda hissetti ve kaleme döktü. Bu da modern tabirle bir kurgu anlamına geliyor ama biz yine de kullanmayalım. Nitekim diyor, peygambere kıldı hitap, akıyla mana yeter işte bu cevap. Yani dostunuzu sevin dedi ve onu sevmekle olur. Dostunu sevmek Allah'ı sevmekle olur. Eğer sevdiğini söylüyorsan onun yaratıcısını seveceksin dedi. Ve yaratıcıyı seviyorsan onun çok kıymet verdiği, son peygamber olarak gönderdiği Nebi'yi seveceksin ki ondan sonra diğer sevgilere başlayacaksın diyor. İşte dostların rızasına böyle kavuşulur. Garip değil mi? Aslında garip değil. Allah sevgisi, peygamber sevgisiyle başlarsak dostluklarımız kaim olur. Yani yeryüzünde kurduğumuz dostluklar da zedelenmez anlamında veya baki kalır anlamında bir anlam deryasına götürüyor bizi. Ve işte peygamber bunları söyledi, hitap etti akıyla. Yani akıllı olanlara söyledi bunları. Aslında akıllı olanlara bu cevapların hepsi yeterdi ama onların birçoğu bunu anlamamak için direndiler demeye getiriyor. Bir anlamda baktığınızda Aşık Paşa Hazretleri'nin özelliklerinden biri, diğer birçok olağanüstü zatlarda da olduğu gibi, şu 41 beyitlik şiirinde adeta bir ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'in hayatından, siyerden örnekler veriyor. Ayet-i kerimelere gidiyor. Ayet-i kerimeleri temel olarak alıp oradan kendine uygun cümleler kurmaya çalışıyor. Yani ne var bu kısacık şiirde? Kur'an var, hadis var, siyer var, tefsir var. Olağanüstü şeylerdir bunlar yani. Ve bunların hepsinin edebi forma dönüşü söz konusu. Bir de ayrıca tüm bunların Türkçe oluşu söz konusu. İşte bu özelliklerin hepsini üst üste koyduğumuzda aslında bir olağanüstülük ortaya çıkmakta. Şiirden ziyade dilerseniz şiiri az çok ifade etmeye çalıştım. Şiirin akabinde Aşık Paşa Hazretleri'nden kısaca bahsedeyim. Aşık Paşa Hazretleri 1272 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. Babası Muhlis Paşa, dedesi Baba İlyas'tır. Şeyh İlyas'la denilen bu kimse Horasan'dan Anadolu'ya göç etmiş, önemli bir mutasavvuf ve din adamıdır. Aşık Paşa dedesinin öğrencilerinden Şeyh Osman'a mürit olmuş ve onun kızıyla da evlenerek bir akrabalık tesis etmiş. Bildiğiniz üzere Aşık Paşa Selçuklu devlet idaresinin zayıfladığı, Moğol zulmünün arttığı ve bir takım çekişmelerin yaşandığı bir zamanda doğmuş ve eserini bütün bu olumsuzluklar içinde vermiştir. Aşık Paşa Hazretleri ile ilgili onun çok iyi bir eğitim aldığı söylenir, tarihte geçer. Arapça, Farsça, Ermenice ve İbranice bildiği ifade edilir. Kendisinin ifadesiyle onu yetiştiren Hazreti Hızır'dır, ona benzetmiştir belki hocalarına. Ledunni denilen, yani tüm sırların, bütün sırların ilmi şeklinde tercüme edebileceğimiz. Onu da Hızır Aleyhisselam'dan öğrendiği söylenir. Aslında Türk kültüründe Hızır İlyas kültü de başlı başına tartışılacak bir konudur, konuşulacak bir konudur. Tartışmaya da olumsuz bir anlam yüklemeyelim. Konuşulması gereken bir konudur. Onun hakkında sahip olduğumuz bilgiler eserinden ve oğlu Elvan Çelebi'nin Menakıbul Kutsiye isimli eserinden öğrendiklerimizden ibaret. Yani onun daha çok ifade ettiğimiz gibi az önce okuduğumuz eserinden, ki eserinin bağlı olduğu ne söylemiştik hatırlarsanız, yanlış söylememek için Aşık Paşa'nın Garibnamesinden verdiğimiz örnek ve oğlu Elvan Çelebi'nin Menakıbul Kutsiye isimli eserinden öğrendiklerimiz var. Aşık Paşa 5 sultanın, yani 3 Selçuklu 2 Osmanlı saltanatını görmüş. 3 Kasım 1322 tarihinde Kırşehir'de yine vefat etmiştir. Kırşehir'de kendi adıyla anılan türbesinde ailesiyle birlikte gömülü olduğu bilinir. Türbesindeki kitabıya göre eşinin adı Hacı Sultan, oğulların isimleri Elvan Çelebi, Selman yani Süleyman, Kızılcan, Hasancan, kızının ismi ise Melek'tir. Türbenin gelini de kendisinin vasiyet ettiği söylenmiştir. Aşk Paşa çok önemli bir zattır bizim tarihimizde. Önemini Türk diline aslında gösterdiği hassasiyet Osmanlı Devleti'nin bir ideoloğu belki de olmaktan aldığını söyleyebiliriz. O, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda fikri bakımdan önemli görevler yerine getirmiştir desek yeridir. Biliyorsunuz Aşık Paşa Kırşehir'de Ahilik Teşkilatı'nın büyük bir saygıyla bağlandığını, onun mürşidi olmuştu ve çevresinde toplanan Oğuz boylarına dostluk ve kardeşlik ilkelerini aşılamış, onlara Türkçe seslenmiş, eserlerini katıksız öz Türkçe ile yazmıştır. Bu çok önemli bir özelliktir. İşte Yunus Emre'den sonra Farsçanın ve Arapçanın etkisiyle orijinallik buradadır. Yazılabilir yani, Aşık Paşa da yazabilir bunu çünkü Arapça, Farsça, Ermenice ve İbranice bilmekte. İstese eserlerini bu şekliyle vücuda getirebilir ama Türkçenin ihmal edildiğini düşünenlerden biridir o. Hayatına baktığımızda eserlerini Türkçe yazmaya gayret göstermiştir. Gayretten öte eserlerini Türkçe yazmıştır yani. Tüm gayreti bunadır aslında. Aşık Paşa çevresinde yalnız Türkçe ile konuşup bilişmemiş, eserlerini Türkçe sadece öyle yazmamış. Aynı zamanda o güne dek moda olan Arapça ve Farsça'ya karşı Türk dilinin güçlü bir savunucusu da olmuş ayrıca. Bilindiği gibi Anadolu Selçuklu sultanları Türk oldukları, Türk Oğuz boylarıyla Anadolu'da ilk Türk devletini kurdukları halde İslamiyet'in etkisiyle Arapça'ya ve Farisi kültüre bu anlamda resmi dil gözüyle bakmışlar. Türkçeyi bu anlamda Aşık Paşa'nın dilinden ihmal ettiklerini söyleyebiliriz. Türkçe anlamında söylüyorum, dil bağlamında. İhmal edilen konu bu. Buna karşı ilk tepki Anadolu Oğuz boylarından gelmiş. Hatta 1277 yılı Mayıs ayında Karamanoğlu Mehmet Bey Selçuklu'nun başkenti Konya'yı basarak Türk dilinin devlet dili olduğunu duyurmuş ve ferman çıkarmıştır. Bildiğiniz bir konu. Bu fermandan sonra Türkçe yazan ve söyleyen şairlerin sayısı artmış. Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Veled bunlardan biriydi. İlerleyen programlarımızda değerlendirmeye veya ismini zikretmeye ve eserlerinden bahsetmeye çalışacağımız Şeyyat Hamza, Yunus Emre'den zaten iki hafta boyunca bahsettik. Bu gibi şairlerimiz Türkçe'ye hakkını vermişler, vermeye de devam etmişlerdir. Aşık Paşa da Türkçeci bu şairler arasındadır. Hatta bu konuda yüreği çok daha yanık ve titizdir diyebiliriz. Bununla ilgili Garipname'de bir bab vardır, bir bölüm vardır. Garipname eserinde şöyle söylemiştir bakın. Kamu dilde var idi zabd-ı usul, bunlara düşmüş idi cümle ukul. Türk diline kimsene bakmaz idi, Türklere hergiz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi ol dilleri, ince yolu ol ulu menzilleri. Bu garip name anın geldi dile, kim bu dil ehli dahi mani bile. Aşık Paşa Hazretleri bunları bakın Türkçe'ye olan sadakati veya Türkçe'ye olan bağlılığını da buradan çıkarabiliriz. Bunun aslında sosyolojik bir altyapısı da var. Yani zannetmeyelim ki o dönemde herkes Arapça ve Farsça biliyor. Böyle düşünmeyelim. Bizim bahsettiğimiz zatlar zaten kilometre taşları. Birkaç dil bilen, birçok ilme vakıf olan insanlar. Halk nezdinde Anadolu'da veya Anadolu'ya Anadolu denmeden önceki halde bile bu anlamda henüz söylediğimiz gibi Arapçaya ve Farsçaya bir şey söz konusu değil. Ne diyelim ona? Liyakattan öte bir hakimiyet söz konusu değil. Hakimiyet söz konusu olmadığı için de doğal olarak ifade edilen şeylerin bir resmi yazıların veya ulemanın söylediği bir takım şeyleri de ancak edindikleri İslam kültürüyle çözmeye çalışmışlar. İşte Yunus Emre gibi, Aşık Paşa gibi zatlar da bu dönemlerde yine Ahievran Hazretleri'nde sayabiliriz. Yine Sultan Veled'i de ifade edebiliriz. Şeyyat Hamza falan devam eder gider bu. Baktığımızda bu zatlar ne yapmışlar? Halk nezdinde Kur'an'ı, vahiyi, efendim İslam'ı, Peygamberimizin sünnetini, Peygamberimizin siyerini, Peygamberimizin yolunu, Rabbimizin bizlerden neler istediğini daha halk diliyle anlayabilmiş, bilme imkanına sahip olmuşlardır bu zatlar vesilesiyle. Bu çok önemli bir konu. Eğer doğru anladılarsa yine bu zatlar ileli olmuştur. Yani burada eğer yanlış anladılarsa yine bu zatlar ileli olmuştur. Çünkü onlar Kur'an'dan, Peygamberimizden, topyekün İslam'dan aslında elde ettikleri bilgileri halkla, dönemin halkıyla böyle paylaşmışlardır. Edip olarak paylaşmışlardır, söylem olarak paylaşmışlardır. Sosyolojik olarak bu şarttı zaten o dönemde. Ya da topyekün dilin ortadan kalkıp, Türk dilinin ortadan kalkıp nesillerin tamamen başka bir dille hayatlarını sürdürmeleri gerekiyordu. İşte bu olmadı. Bunun yerine ne oldu? İfade ettiğimiz gibi Aşık Paşa, Yunus Emre gibi zatların ve tabii ki ondan önce Yusuf Has Hacıplerin, Alişir Nevai gibi yine önemli zatların, belki ismini zikredemeyeceğimiz birçok zatın da katkılarıyla Türkçe bu anlamda varlığını korudu. Şöyle söylenebilir, halk dilinde elbette ki kalırdı. Muhakkak kalırdı, zaten buna kimsenin itirazı yok ama günümüz anlatısıyla belki de çok büyük kayıplara uğrardı. İşte o anlamda bu kilometre taşlarını zikretmek farklı bir durum olarak karşımızda duruyor. Ben yeri gelmişken söylüyorum, şu an konumuz o değil zaten ama hem Türkçe oluşu hem İslam'ı kavrayış şekli, İslam'ı aktarış şekli, bu anlamda İslam'ı katıksız vahiyden alarak, yani Kur'an'dan ve sünnetten yola çıkarak kendince tefsir yapma, izah etme, ortaya koyma, açığa çıkarma işlemini Türkçe olarak icra etmeye çalışan ender zatlar bunlar. Baktığımızda zaten bunların hepsi başlı başına konuşulacak konular. Biz sadece naatler boyutuna girerken yan unsurlara da böyle temas etmek durumunda kalıyoruz. Umuyorum sizleri sıkmıyoruzdur diye düşünüyorum. Aşık Paşa Hazretleri'nin Garipname'sinde Garipname ve birçok eseri var tabii ki. Sadece Garipname'den ibaret değil. Fakrname, Vasf-ı Hal ve bunlarla da belki ulaşabildiklerimiz bunlar. Önemli eserleri var. Önemli eserlerinden belki iki örnek verebildim şimdiye kadar. Onun yine sadece bu yolda değil, tarza değil, naat ve divan diyorum, affedersiniz. Naat ve o geleneksel formdan dışında kendine has üslubuyla yazdığı şiirler de vardır. Mesela benim çok beğenerek okuduğum bir eseri vardır. Benden mi bana bu elem demektedir. Dilerseniz onu paylaşayım sizlerle yeri gelmişken. Şöyle demekte. Benden mi bana bu elem, aşktan mı yoksa derdugam? Bunca bela cevru sitem, bilsem nedendir, bilmesem. Canan olursa ger nihan, kalmaya canda zerre can. Buluban bu sözü ıyan, bilsem nedendir, bilmezem. Aşkın yürekte yaresi, pes olmuşam avaresi. Ya Rab bu derdin çaresi, bilsem nedendir, bilmezem. Daima dilefkar olduğum, şuride büzar olduğum, talibi didar olduğum, bilsem nedendir, bilmezem. Aşıkta bu hayret nedir? Maşuktaki şevket nedir? Derviş bunda hikmet nedir? Bilsem nedendir, bilmezem. Bilsem nedendir, bilmezem. Aşık Paşa Hazretleri'nin yazdıkları bunlarla sınırlı değil elbette. Ve dilim bülbül oldu ter şeklinde bir eseri daha var. Süremin de azaldığını ve çok konuştuğumu düşünerek, hatta süremi çok iyi kullanayım düşüncesiyle sizleri rahatlatacak bir eser bile çalamadım ama tüm bunların toplamında bende böyle bir eksiklik duygusu oluşuyor. O da şundan kaynaklanıyor. Burada var olan o güzelliklerin hepsini şöyle bir demet halinde sunmak istiyor insan. Bir bölümünü sunabiliyor veya o bölümden tüm bölümlerin özeti niteliğinde bir şey sunuyor. Tam bir demet olamayabiliyor belki ama umuyorum kokusu, o raihası burnunuza ulaşıyordur. Umuyorum o içtenliği, eserlerin içtenliğini kastediyorum, okuduğumuz eserlerin içtenliği sizin yüreğinize temas ediyordur. O anlamda eksiklik duygusunun da iyi olduğunu bilirim ben. Umarım yanlış bilmiyordurum. Eksiklik duygusu hissetmek bu anlamda şunu sağlar, bir motorize edecek bir güçtür ayrıca. Radyoculuk anlamında da diyebiliyorum. Kendimce böyle bir çıkarsama yapabilirim. Bu anlamda tam olmuş, evet oldu diyebileceğimiz şeyler aslında eksik şeylerdir diyebilirim ben. Çünkü tam olabilecek hiçbir şey yoktur hayatta. Her şey bir süreçten ibarettir. Bir şeyin nihayet ermesi ancak o şeyin ortadan kalkmasıyla yahut mesela bir insansa vefatıyla söz konusu olabilir. Değil mi? Doğal olarak bir süreç yaşamaktayız ve eksik olacaktır yapacağımız şeyler. Yani tamamlamak pek de makul bir şey değildir. Ancak ömrümüzü tamamlayabiliriz. Onu da sahibi değiliz zaten. Bu anlamda eksiklik hissine olumsuz bir mana yüklemiyorum. Ve motorize eden bir güç olarak söylediğim gibi düşündüğümüzde ona olmakta. Bizleri motorize ederek daha iyi, özetin de özeti niteliğinde bir takım şeyleri sizlere ulaştırmayı hedeflememize yol açıyor. Dilim bülbül oldu öter, ahım cana kılığur eser. Türlü türlü yemiş biter, mamur oldu bostanımız. Geçenler netti meyledi. Her birisi bir at koydu. Leyla ile Mecnun gibi söyleni serdestanımız. Aşk ile başım hoş durur. Kande varsam yoldaş durur. Yıl 12 ay sarhoş durur. Aşktan içmiştir canımız. Muti olduk aşk haline. Bakmadık dünya maline. Girdik erenler yoluna. Tamam oldu imanımız. Ne kaşadır ne gözedir. Meylimiz güzel yüzedir. Daima solmaz tazedir bu bizim gülistanımız. Kim buldu derman ecele, görsek geri kim ki gele, dahi gideriz ol yola, menzildedir kervanımız. Aşık paşam nice nice, devlet ağanın ol göz aça, bizden dahi gelip geçe bu yalancı devranımız. Ne güzel ifade etmiş değil mi? Konuştuğumuz konuları özetler nitelikte olmuş Aşık Paşa Hazretleri. Değerli dinleyicilerimiz, artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz üzülerek. Artık sizlere programın sonunda bir eser çalmayı ümit ediyorum. Sizleri bu güzelliklerle, bu oluşturmaya çalıştığımız atmosferle baş başa bırakayım. Elbette ki ne benim Aşık Paşa ile ilgili söyleyeceğim bunlardan ibaret, yani bunlarla sınırlı, ne de sadece ben değil, programlar dolusu 10 program bile icra edebiliriz. Daha fazla da icra edebiliriz bir saatle ilgili, ama söylediğimiz gibi ağızlara bir parmak bal çalmak bizim derdimiz. Buradan yola çıkarak insanlarımız o merak ile tarihimizde yaşamış önemli şahsiyetleri, ki özellikleri saydığım gibi hem Kur'an'ı hem peygamberimizin hayatını hem peygamberimizin hadislerini bu anlamda ne yapan birbiriyle zaten kaynaşmış bir haldedir. Birbiriyle iç içe geçirip bir deste halinde anlaşılır bir Türkçe ile bize sunan büyük zatlar bunlar. O yüzden kilometre taşlar olarak nitelendirmekte fayda var. O yüzden isimlerini zikretmekte ve onların açtığı o güzel yoldan ilerlemek durumundayız. İlerlemek zorundayız. Başka bir daha kıymetli bir yol ifade eden varsa, gören varsa lütfen o da buyursun söylesin. Haftaya inşallah yine bir büyük zatla ilerlemeye çalışalım. Belki Aşık Paşa'dan bir örnek daha veririz diye düşünüyorum. İşin açıkçası bu balın devamını inşallah haftaya da bir örnekle, tabii ki sonra daha büyük bir, önemli bir zata daha geçeceğiz. İnşallah öyle olmalı ümidiyle bugünlük bu kadar olsun. Şimdi sizleri güzel bir ilahiyle baş başa bırakayım. Bugünlük bizlere ayrılan süre Aşk Ehli'nde bu kadar. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. İnşallah güzel ve hayırlı bir ömür yaşarsınız ve güzel şeylerle karşılaşırsınız. Eyvallah.
Mustafa.
aşk ehli.